Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günü programıyla karşınızdayız. Bugün yaklaşık her yıl 2,5 milyon adayın kendisini denediği ve üniversite hayallerine ulaşmak için hazırlandığı YKS sürecinde izledikleri geniş bir yılı nasıl bir zamana yayılması noktasında zaman ve motivasyon konulu konuşmamızı gerçekleştireceğiz. Konuğum eğitim danışmanı Yasin Topkaya hocam. Hocam merhaba.
Merhaba.
İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim Burak hocam. Sen nasılsın?
Bizlerdeyiz hamdolsun. Hocam tercih döneminde, geçtiğimiz tercih döneminde ciddi tavsiyelerinizi aldık öğrencilerimiz için. Onlar adına sorularımızı sorduk ve onlara bir kısmını üniversiteye yerleştirdik. Bir kısmını liseye yerleştirdik. Şimdi yeni furyada, yeni hazırlanan öğrenci grubumuz için yolun başındayken tavsiye verme imkanımız var.
Evet. Onlara belki de birazcık... aslında en önemli süreç yani.
Evet, yani tercih döneminde birazcık artık bazı şeyler için geç kalınmış olunabiliyor. O yüzden hani keşke şöyle yapsaydınız, keşke böyle yapsaydınız diyebiliyoruz. Ama şu an tam onlar için, hatta birazcık şimdi bile geç diyebileceğiz ama tercih dönemine göre çok daha avantajlı bir konumdayız.
Tabii sonuç itibariyle önlerinde bakınca 8 ay gibi bir süreç var artık. Okullar tabii başladı, derslerimiz başladı. Artık öğrenciler alanlarını seçti. Ama şimdiden bir tavsiyede bulunmam lazım öğrencilere. 8 ay deyip geçmeyin. Sadece göz açıp kapıncaya kadar olan bir süre derler ya. İşte o kadar bir sürede bir bakmışsınız sınav başvuruları gelmiş. Bir bakmışsınız artık sınava son bir ay diyorsunuz. O yüzden de yani bu sürecin içerisinde öğrenci benim sürem hala var dememeli. Daha bu sürecin başındayken iyi planlama yapması, yapmalı, zamanını iyi kullanmalı ve ona göre değerlendirerek bu sürece başlamalı öğrenci.
Evet. Hocam yani nasıl bir kümelendirme yaparsınız? Yani bu program boyunca gerçekten bir zaman takvimi oluşturmanızı bekliyorum sizden.
Yani şöyle.
Hani alan alan mı, sayısalcı, eşit ağırlıkçı, sözelci mi dersiniz yoksa yani genelini şöyle, toplayıp ayları mı bölersiniz?
Şöyle yani bence 19 Ağustos'tan itibaren öğrencilerimiz artık 12. sınıflar hatta 11. sınıflar daha olmak üzere üniversite hazırlık çalışmalarına başladılar. Aslında bunu özel okullar olsun, devlet okulları olsun okulun başlamasıyla beraber en kötü. Üniversite hazırlık çalışmaları ilk hafta sonundan itibaren, ilk günden itibaren dersler başladı. Tabii
hangi sınıflar dediniz hocam?
Ya hem 12. sınıflar. Yani evet. 12. sınıfların birçoğu yani 19 Ağustos itibariyle artık hani üniversite çalışmalarına başladılar. Kendilerini artık toparlayıp daha belki okul başlamadan çalışmalara başladılar. Birçok özel kurum. Belki devlet okullarında işte belki biraz daha geç başlamış olabilir. Okullar açılmasıyla itibariyle yani 9 Eylül itibariyle başladılar onlar. Ama bakınca birçok kurum veya birçok öğrencinin gittiği işte hazırlandığı kurumlar 19 Ağustos'tan itibaren artık bu süreci başlattılar. Ve şu anki dönemde öğrencilerimiz alanlarını seçtiler. En azından ben sayısaldan hazırlanacağım veya ben TM'den hazırlanacağım veya sözelden. Bir de biliyorsunuz dilden hazırlanacağım. Genelde dilciler bizi hep unutuyorsunuz diyor ama evet. Biz her zaman dil konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Peki nasıl çalışmalıyım? Ben zamanımı nasıl planlamalıyım diyecek olursanız. Şöyle bir kere öğrenci eğer hani artık okullar başladı ve eğitim başladı bu sürecin içerisinde. Bir kere öğrencimiz konuları bir karşısına alması lazım. Yani sonuçta dilci de, sayısalcı da, sözelci de hepsi TYT sınavına girecek. Ve bu TYT sınavında biliyorsunuz işte 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal, 20 fen var. Ve herkes aynısından sorumlu.
Şu hocam şu an Ekim ayında henüz tam kapasitesiyle böyle tam odaklanmış noktaya olmayan bir öğrenci için tavsiyelerde bulunun lütfen. Yani bu zamana kadar birazcık öğrencimiz durumun
dersleri
tam farkına
dinledi,
varamamış.
Ama şimdi artık ben yeniden başlayacağım diyor.
Tam böyle
diyor.
Sıfırdan başlıyorum diyen bir öğrenci için öğrenciye koşluk veriyorsunuz şu an.
Evet tamam.
Öyle bize lütfen tavsiyelerde bulunun. Ekim ayından itibaren Haziran'a kadar öğrencinin izlemesi gereken zaman evreleri.
Şöyle bir kere öğrenci eğer Ekim ayına gelmişsin ve ben şimdi başlıyorum dediğinde bir kere zamanı çok iyi değerlendirmesi lazım öğrencimizin. Yani ben TYT sınavım var önümde aynı zamanda dilciysem dil sınavım değilse de AYT sınavım var önümde ve konuları önüne alması lazım. Şimdi ben ne kadar işledim, ne kadar konum geçti bu sürecin içerisinde, hangi konuları bitirdim veya hangileri bitirmem gerekiyordu. Sonrasında da geri kalan haftaları buna göre zamana bölmesi lazım öğrencinin. Çünkü çok fazla konu var. Yani baktığınız zaman neredeyse her bir hani alt başlığa inmeden 280 civarında konu var TYT AYT olarak. Alt başlığa inmeden. Bir de bazılarının alt başlıkları daha fazla sürebiliyor. Otomatikman ne yapıyor? Bu 280'e yakın konu başlığını ben hafta hafta hangilerini bitirmem gerekiyor? Kendi alanına göre Yani kendi ders alanına göre. Ne kadarı biter? Bakınca aşağı yukarı bir haftada hani sadece bir dersten en azından bir veya iki konu bitirmesi gerekiyor öğrencinin. Yoksa öbür türlü zaman yetişme problemi yaşayabilir öğrenci. Onun haricinde bir kere yani mesela günün hangi saatlerinde çalışacağım? Yani eğer okuyan bir öğrenciyse çünkü önce okula gidecek, okulda derslerine gidecek. Eve geldiğinde kalan sürede işte hangi konuları çalışmam lazım diyecek. Veya mezun öğrencisi de yine bir yere gidiyordur belki de. İşte belki öğlen veya işte belli bir saate kadar ders alacak. Ben öğrenciye en çok şunu tavsiye ediyorum. Eğer derste anlamazsanız eve gittiğinizde soru çözeceğiniz vakitte bir de ders anlamak için uğraşırsınız. En çok öğrenciler mesela bana bununla geliyor. Veya işte sayısal öğrenci Ekim ayına gelmiş. Hocam şimdi ben şu fiziği bıraksam mı acaba? İşte konular üst üste hemen birikiyor. Birinci aydan itibaren daha fizik, kimya, biyoloji konuları çok fazla üst üste ilerleyen konular olduğu için öğrenci bana şunu soruyor. Hocam ben diyor daha bir ay geçti ama fizik hani sizin dediğiniz gibi işte düzenli çalışmadım. Belki aksaklık oldu işte Ekim ayından itibaren başladım dediğinde ya bir kere hiçbir dersi bırakmayın. Her derste yapılabilecek olan sorular vardır. O yüzden de onu öyle değerlendirmemek gerekiyor. Ne yapacağım? Benim yapabileceğim konular hangileri? Ben bu saatten sonra hangilerini bitirebilirim? Sonuçta çok geniş bir konu dağılımı var her ders için. Hiçbir dersi bırakmadan çalışmaya devam etmeli. Konularını sıralamalı. En büyük öğrencimizin yaşadığı problemlerden bir tanesi zaman planlama. Yani çünkü günü o kadar verimsiz kullanıyoruz ki sürecin içerisinde. Özellikle de dikkat problemi yaşayan bir öğrenciyseniz işte şunu çok görüyoruz. Çünkü telefon artık hayatımızın önemli noktası haline geldi. Veya öğrenciler gün içinde bir iki bakıyorsunuz biz de dahil olmak üzere 2 saate yakın telefon kullanıyoruz. Telefona bir giriyor işte önce bir hesaptan bakıyor sosyal medyadan. Oradan başka bir dala, oradan bir başka dala derken yarım saat, bir saat, bazen 2 saate yakın kaybediyorlar. O yüzden de düzenli bir program çıkartmak çok önemli. İşte ben sabah kaçta kalkıyorum? Sabahleyin kalktığımda çalışabileceğim bir ders var mı? Eğer sayısal derslerinde sayısal bir öğrencisiyseniz belki hani sözel derslerinizi Türkçeyi sabahleyin hallederek veya geometri dersi biraz daha rahat olduğu için sabahleyin geometri dersini hallederek güne başlayabilirsiniz. Sonrasında geri kalan günün içerisinde zamanımızı planlarken ders aldığımız vakit hemen arkasından ders bitiminde eve gittikten sonra biraz dinlenme. Hocam bana öğrenci en çok şunu soruyor. Ne kadar dinlenmeliyim? Yani şöyle en az belki bir saat dinlenmeli, yemeğini yemiş olmalı. Sonra arkasından başlamalı. Hani bir öğrenci koştuk yapar gibi demiştiniz ya. Biz öğrenciye söyleriz mesela işte yemek yedikten sonra en az bir yarım saat 40 dakika sonra derse başla. Çünkü yemek yemenin ağırlığı olur, senin üstünde şey olur. Sonrasında da eve geldiğinde o çıkarttığın ders programında en az belki 3 ders ve her bir dersten en az 50'şer soru çözerek günü devam edilmesi gerekiyor. Ve baktığınız zaman bu şekilde hani haftanızı değerlendirdiğiniz zaman yani bir dersin bakınca belki bir veya iki konusu bitmiş olur her ders için. Böyle yaptığınız zaman da ona göre ilerler. Peki hocam yani bir öğrenci konuları bitirdi.
Yani hocam şeyde dikkat ediyorum söylediklerinize ve üslubunuza. Genellikle öğrencilerimize sınavla alakalı tavsiyeler verilirken çok böyle katı çizgiler çizilir. Evet. İşte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Sizi dinlerken şunu fark ettim. Bazı konularda yapabilir misin acaba bir bak diyorsunuz.
Kesinlikle. Yani
geometri sabah çözebiliyor musunuz? Veya bazı Türkçe konularda tabii yapmalısınız diyorsunuz. Mesela yemekten yarım saat sonra, bir saat sonra ders çalışmalısınız diyorsunuz. Bazı yerlerde melimalı var. Bazı yerlerde ebilmek abilmek var sizde.
Ya şundan çok dolayı kıymetli. Öğrenciden öğrenciye göre
çünkü
değişiyor.
Yani bence de kimi öğrenci gece ders çalışabilir. Gece daha fazla kendini verebilir. Kimileri sabah.
Yani mesela çok öğrencim var benim. Hocam ben diyor işte saat 10 olduğunda kafamı sakinleştiriyorum. Ondan sonra çalışabiliyorum. Ya mümkün olursa saati geç tutmamak lazım.
Her şeyin net genel doğrusu yoktur.
Yine bir ya %100 net söylemedikle beraber şunu da yapmak lazım ama. Şimdi bu yaştaki öğrencilerin bir uyku düzenine ihtiyacı var. Bizim özellikle de işte öğrenci ders çalışırken anlattığımız şeylerden bir tanesidir. Hocam ben kaç saat uyumalıyım? Yani mesela bir öğrenci soruyor. Diyor ki bir günde kaç saat uyumam gerekiyor bu süreçte? Şöyle bir öğrenci gün içerisinde 6 saat uyuduğunda takriben biz diyoruz ki bir öğrenci 18 saat ayakta tutar. Yani en az 6 saat uyumalı bir öğrenci. Çünkü 6 saatin altına düştüğünde vücudu bunu kaldırmayabilir, enerjisi bitebilir, gün erken bitebilir. Bu nedenle biz diyoruz ki öğrenciye hakikaten uyku saatinde hani tamam gecede çalışıyorsan eğer uyku saatine dikkat et. Çünkü aşağı yukarı hani öğrenciden öğrenciye değişmekle beraber 11-12'ye geldiğinde günün yorgunluğu vurduğu için öğrenciye bu sefer uykusu gelip de uyuyup yine ders çalışamayabilir. Bu nedenle uyku saatlerine dikkat etmesi lazım. Siz duymuş muydunuz Burak Bey, REM uykusu bir de İREM uykusu var.
Evet.
Şimdi o yüzden de bu uyku saatleri öğrencinin dikkat etmesi gereken. Mesela REM uykusu nedir? REM uykusu yani 3 saatlik bir uyku düzeninin tamamıdır. İREM uykusu da yani her bir 1,5 saatlik olan şeyde kopuşlar olur uyku evriminde. Yani 3 saat, 3 saat, 2 REM uykusunu tamamladığında öğrenci 6 saat tamamladığında en az 6 saat tamamladığında 18 saat onu ayakta tutmuş olur o enerji. Yani sabahleyin şöyle düşünün, hani işte 7 gibi bir güne başladığınızda işte kursunuz 9'da başlıyorsa belki orada bir saat ders çalışıyorsunuz. Okulunuz takriben okullar mezun öğrencisi 3 gibi, belki okullardaysa da 4 veya 5 gibi bitiyor. Otomatikmen geri kalan saati hesapladığınız zaman geriye öğrenciye çalışması için 3-3,5 saatlik bir zaman çok rahat kalıyor. Peki hocam ben hiç hep ders mi çalışmadım, hiç spor yapmayayım, hiç kendime vakit ayırmayayım mı? Eğer öğrenci düzenli çalışırsa spor için de vakit ayırabilir kendisine, film izlemek için de ayırabilir, kendisine bu anlamda dışarı çıkmak için de vakit ayırabilir. En çok gelen sorulardan bir tanesi oluyor çünkü bize. Ve hemen o REM uykusunu tamamlamış olayım. Hani baktığınız zaman eğer 11 gibi falan uyursanız 6 saat eklediğiniz zaman ne yapıyor? İşte 5 yapması lazım. Hocam bana 6 saat yetmiyor diyorsa öğrenci en az 7,5 saat uyumalı. Yetmiyor diyorsa. Hocam peki 7 saat uyursa ne olur? Şimdi hani dedik ya İREM uykusu bölünür diye. İREM uykusu bölündüğünde öğrenci kalktığında sanki hiç uyumamışım gibi kendisini yorgun hissedebilir. Bizim o yüzden tavsiyemiz şu. Ya 6 saat uyu ya 7,5 saat uyu. O zaman 11'de yattığında eğer 7,5 saat uyursan zaten sabah 6,5 gibi falan yapar. Ve öğrenci kendisini dinç izlere kalkabilir. O zaman da sabah vaktini değerlendirir. Onun haricinde peki akşamları hocam yani ben 2 saat çalışsam yetmez mi? Ya bakın şimdi siz sınavda net arttırmak istiyorsunuz. Peki yani düşünün bir konuyu bitirmek için bazı öğrenci için belki 50 soru yeterli, bazı öğrenci için 200 soru yeterli ama biz takriben eğitimciler, bu işi yapan kişiler şunu söylüyoruz. Ya diyoruz ki sen bir iş garantini almak, altına almak istiyorsan yani yaklaşık 1000 tane soru çözdüğünde takriben 3 ila 4 net artarsın. Otomatikmen ne oluyor? Sen gün içerisinde en az çözmen gereken 150 ila 200 soru arasında ki senin sürecin içerisinde konuların bitsin. Bir ayda takriben 3-4 net veya 5 net yukarı çıkmak istiyorsan yani 1000 soru çözmen lazım.
Hocam peki, hemen araya girelim, çok kusura bakmayın. Bu soru tavsiyesi kimilerine göre çok şey. Bazı işte şu kadar 100 soru, 50 soru, 150 soru, 250 soru. Yani bu noktada açıklık işte şey getirmenizi... Yani
50'den 200'e kadar dedim ya. Bazı öğrenciler konuyu çok iyi anlıyorlar. O konuyla alakalı 50 tane bile soru çözse yeterli oluyor. Çünkü daha önce çözmüş veya daha önce görmüş oluyor. Bazı öğrenci ise altyapısı yoksa, hiç daha önce görmemişse, yani ilk defa hazırlanıyorsa, o konuyu anlamak için bazen yani işte 50 soru yetmeyebiliyor. O zaman 100 soruya kadar çıkması lazım. Bazen öğrenciler bana soruyor, derece öğrencileri, kaç tane kitaptan gitmem lazım? Diyorum ki en az 3 tane kitaptan gitmen lazım.
Yani zorlanarak çözülen, yani öğrenilerek çözülen bence 10 soru takır takır yapılan 100 sorudan daha tabii şey gelirdik yani öğrenciydik hazırlanırken.
Soru çeşidi farklı. Evet. Şundan dolayı şimdi diyelim ki rasyonel sayı çalışıyorsunuz matematikte. Hı hı. Otomatikmen rasyonel sayılarda şimdi 100 tane soru çeşidi varsa yoksa o kadardır. Belki yeni çıkan soru çeşitleriyle beraber çözümesi şey yapabilirsiniz. Çözümesi en
zevkli soru tiptir.
Ama şimdi diyelim ki trigonometri çalışıyorsunuz. Yaklaşık 1000'e yakın soru çeşidi var.
Evet.
Bir de üstüne üstlük biliyorsunuz yeni nesil sorular var. Ya konuyu bileceksiniz. Paragraf okuyacaksınız, yorumlayacaksınız ve sonucunu bulacaksınız. Otomatikmen ne oluyor? Sizin yani çok fazla soru çeşidi çözmeniz gerekiyor trigonometri gibi bir konuda. O yüzden de konudan konuya değişebilir. Ama diyoruz ki biz ortalama 200 tane soru çözersen bir konu bitmiş olur. O konudan da soru çıkıyorsa bu anlamda hani 4-5 net atmak istiyorsan takriben 1000 tane soru çözmen lazım. Hocam peki ben bakınca işte bu yılın sonuna kadar kaç net atmak istiyorum? Çünkü diyelim ki 30 net şu puana denk geliyor. 60 net bu puana denk geliyor. Hı hı. Yani bir öğrenci takriben bir dönemde hani ortalama 20 bine yakın çözerse çözdüğünde iyi bir net artış sağlamış olur. Bu anlamda da hani ortalama günlük söylüyorum yani en az 3 ders ve 150 soru diyebiliriz yani böyle.
Hocam şeylerde net artırımı diyorsunuz ya, burada da denemelerinin bir zamanı var mıdır? Yani ayda bir, iki haftada bir
Şöyle biz öğrencilere şunu söylüyoruz.
Yani özeli yani kendi böyle okula haricinde kendisini.
Bir kere haftada bir tane TYT denemesiyle başlaması lazım öğrencinin. Belki konular ilerledikçe bir, bir buçuk ay sonrasından itibariyle de artık AYT denemeleri haftalık olarak yapmaya başlaması lazım. Yani şu demek oluyor. Yani siz iki ay geçtikten sonra her hafta bir tane TYT, bir tane de AYT yapmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok denemeye girerseniz o kadar soru çeşidi görmüş olursunuz ve kendinizi süre olarak denemiş olursunuz. Çünkü öğrencilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz zaman yetiştirememe sınavda. O yüzden de biz mesela bir öğrenci sınava başlarken diyoruz ki kendini bir denemeye başlarken zaman tut. Bakalım bir soruyu kaç dakikada çözüyorsun?
Genellikle Türkçe'de çok yaşanıyor bu sıkıntı.
Evet, paragraf soruları işte uzun oluyor. Bir de işte diyoruz ya yeni nesil sorular artık yani okumalı sorular. Yani ve okuyarak ilerlemeniz gerekiyor. Mesela ÖSYM şunu bakıyor. Bir öğrenci lise bittiğinde kaç kelime bitirmiş yani bir dakikada kaç kelime okur? Takriben ÖSYM'nin şu an sisteminde şunu söylüyor. Diyor ki lise bitiren bir öğrenci dakikada 500 kelimeyi anlayarak okuyabilir. Otomatikmen de sorularını şöyle hazırlıyor. Diyor ki 250 kelimeye kadar. Ben bir öğrenci kelime yazsam 30 saniyede okuyup anlamak zorunda. Çünkü biz eğitim sistemimizde bunu verdik diyor. Ve bunu kabul ediyor herkes için. Sonra geri kalan sürede de 30 saniye veya işte 45 saniyede de çözüm yapıp işlem yapmasını bekliyor öğrenciden. O yüzden de hem okuma hızını arttırmalı öğrenci. Hem bunu deneme çözerek yapabilir. Aynı zamanda da kitap okuyarak yapabilir. Yani bu hocam ya ben işte sınava hazırlanıyorum. İşte bu kadar soru çözüyorum. Bir de kitap mı okuyacağım? Evet yani eğer okuma hızınızı arttırmak istiyorsanız göz kaslarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bunun da yollarından bir tanesi göz kaslarınızın. Belki internet üstünden programlara ulaşabilirler. Göz kas geliştiren programlar var. Egzersizleri görebilirler açtıklarında. Sabit belirli egzersizler var. Veya kitap okuyarak göz kaslarının geliştirmesi lazım ki öğrencinin o dikkat süresini belli etsin. Bir de mesela benim dikkat sürem kısadır. Mesela işte paragraf soruları vardır diye meşhur. İşte 5 tane paragraf var. Her birini işte anlam düzeyine göre sıralayın. Şimdi benim genelde kısa süreli hafızam düşük olduğu için o soruları her seferinde tek tek okuyup bir daha aklımda tutuyordum ben. Bilmiyorum sen bir seferde okuyup aklına tutup sıralayabiliyor muydun mesela Burak?
Ben şıkları okuyordum sonra paragrafın içini arıyordum.
Yani işte biz şimdi koşu olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki şimdi sen kısa süreli hafızan mesela diyelim ki eğer biliyorsun ki işte çok fazla uzun süre aklında tutamıyorsun. Mesela bunları daha önceden tespit edip İşte ben bunu nasıl yapabiliyorum? Görsel hafızam ne kadar? Yani sınav süresince işte bu denemelerle görüyorsun bunları. İşte biz mesela okullarda öğrencilerimize anlatıyoruz veya seminerlerde. Bizim seminerlerde test tekniği seminerlerimiz var. Mesela test nasıl çözülür? Hangi soruya baktığın zaman niye anlaman gerekir? Kendini nasıl geliştirmen gerekiyor? Aradan mesela işte zaman geçtiğinde konuyu tekrar hatırlayabiliyor musun? Gibi. Çünkü sınav bunların hepsini kullandırıyor çeldiricileri. Hocam zaman planlamasından nereden evet. Buralara geldik? Biraz böyle atlayarak gidiyoruz ama evet, aklımıza geldikçe hani tavsiyelerimizi geçmeden.
Yok hocam gayet planlı bir şekilde, bağlantılı bir şekilde akışımız devam ediyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra da hocam tatillerde ne yapılması gerektiğini.
Özellikle bu yıl şimdi okullarda
evet, çok fazla ara yıl tatilleri vesaireler var.
İkinci tatil,
bunları inşallah konuşalım. Hem de okulların farklılıklarını masaya yatıralım. Özel öğretim kursları vesaire. Değerli dinleyenler, tercih günü programına kısa bir ara, aradan sonra görüşmek üzere.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli dinleyenler, tercih günü programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün tekrar hatırlatmak gerekirse eğitim danışmanı Yasin Topkaya hocamla birlikte sınava hazırlık sürecindeki zaman yönetimini konuşuyoruz. Hocam aradan önce de söylemiştim size tatillerin bu sınav hazırlık sürecindeki önemini. Çünkü biraz konuk değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu yılki sistemde Kasım ayında ve Nisan ayında bir haftalık bir ara tatil öğrencilerimiz kazanmış oldular. Bence öğrenciler için bulunmaz bir Hint kumaşı olmuş oldu.
Kesinlikle. Özellikle de mesela eksik konusu kalan öğrenciler varsa hani geri dönüp bir tekrar yapmak istediklerinde. Evet. Hani
üç tane istasyonlar olmuş oldu. Kesinlikle. Eskiden bir semester istasyonları vardı böyle tekrar yapmaları, denemelerini çözmeleri, eksiklerini gidermeleri için. Bu üç farklı istasyon dediğimiz yani tatilleri öğrencilerimiz klişe abilerden, ablalardan alınan tavsiyelerle, öğretmenlerin tavsiyeleri hep şeydir ya, semestrede aman aman tekrarlarını yap, eksiklerini gider diye tavsiyeler vardır ya. Burada farklı bir şey tavsiyede bulunmak ister misiniz?
Şöyle, bazı öğrenciler evet mesela işte eksik konu hissediyorsa kendinde, mesela işte diyelim ki Kasım ayına geldin. Kasım ayına kadar olan gelinin içerisinde kaçırdığın konular, bazen hastalık oluyor, bazen işte öğrencinin işte dersi anlayamadığı yer oluyor. Hani dedim ya ilk bölümde anlatırken, işte dersi derste anlamalısın. Çünkü eve geldiğinde eğer bir de ders çalışmak için vakit harcarsan bu sefer soru çözmeye vaktin kalmıyor. Ve ÖSYM şuna bakıyor, yani senin soru çözüp çözemediğine bakıyor. Yani o konuyu bilsen de sonuç itibariyle o konuyu anlayıp o sürenin içerisinde soru çözmene bakıyor. Eğer eksik konu hissediyorsan, tamamlayamadığın, kaçırdığın yerler varsa, bu bir haftalık arada en azından belki hani gün olarak sayarsak, hani tam bir haftalık bir aramız olduğu için pazartesi, salı, çarşambayı, perşembeyi ders çalışarak, eksik kaldığın konuları tamamlayarak, bol bol soru çözerek. Çünkü konuların bitmesi için biz hep öğrenciye şunu söyleriz: sadece konu çalışmak konu bitirmez, aynı zamanda onunla alakalı çıkan soruları da bitirmiş olman lazım. Çünkü dediğim gibi konuyu bazen bilsen de o soruyu görmediğinde, farklı soru çeşidinde karşı karşıya geldiğinde soru çözemeyebiliyorsun. Bu anlamda ne yapması lazım öğrencinin? İlk pazartesi, çarşamba ve perşembe günlerini ders çalışarak, cuma günü belki bir denemeyle, cumartesi, pazar artık yine dinlenerek. Yani çünkü bu sefer yani yoğun bir tempoda gidiyorsun. Hocam peki ben yani dinlenmeye o kadar ihtiyacım yok, İyi de gidiyorum, zaten yeni başlamıştım, hani çok da sorun yok diyorsa tamam. Ya onun için en azından belli bir düzeyde yine günün içinde kendine vakit ayırarak, hani günün yarısını çalışıp günün yarısını dinlenerek geçirebilir. Ama 4 gün yoğun program, cuma günü deneme. Ben denemeyi ikisini aynı gün yapmak istemiyorum diyorsa, cuma TYT, işte cumartesi AYT.
Zaman yine, tutarak ama
tabii zaman tutarak kesinlikle. Mesela yine ben şunu tavsiye ediyorum, mesela sınav saatinde, yani 10'da sınav yerinde oldun, 10-15 kişi sınavını başlat. Birinci sınav için 135 dakika, ikinci sınav için 180 dakika. Hani sınav saatinde mesela sınava başla mümkünse. Efendim cuma ve cumartesi sınav yaptığın için pazar günü dinlen derim öğrenciye. Hocam ben konu eksiğim yok, çok iyi gittim, tavsiyelerinizin hepsine uydum, veya işte rehber öğretmenim veya okulumda diğer öğretmenlerim çok sağ olsunlar, hani kendimle düzenli çalışarak bugüne de eksiksiz gittim. O zaman şunu yapabilir öğrenci. Mesela ileriden konu çalışabilir. Mesela hani diyelim ki sayısal öğrencisiniz, İntegral ve türevi ne yapacaksınız? Artık Nisan ayı gibi işleyeceksiniz. Bu integral ve türev konusundan belki biraz önden konu bakarak, hani hem işinizi hızlandırmış olursunuz, hem Nisan ayına geldiğinizde konularınızı erken bitirdiğiniz için bu sefer tekrarlara başlayabilirsiniz. Veya yine ben hocam o integral ve türev biraz daha ağır bir konu, İşte ben işte TMC'yim, benim için ne mesela tavsiye edersiniz? Belki o zaman trigonometri diyebilirim. Veya işte TMC'sin, coğrafyadan, ileriki konulardan, işte veya tarih çalışıyorsan belki inkılap tarihinden, yani cumhuriyet sonrası tarihinden. Veya edebiyat çalışıyorsan yine işte ezberlerinde mesela daha ileriden ezber yaparak mesela biraz daha ilerleyebilirsin mesela bu şekilde. Hocam 15 tatilde peki ne yapmalıyım? Hani Kasım ayı geçti, artık yeniden ikinci döneme başladık. Çünkü 15 tatil daha uzun bir süreç. Evet. Şimdi 15 tatil sürecinde ise daha fazla geniş vaktimiz var. Artık derslerin mesela belli bir konusu bitmiş oluyor. Nereden baksanız hani TYT'nin artık %60-%70 yakınını bitirmiş oluyorsunuz. Hani Ocak ayı dönemi geldiğinde. AYT kısmının da artık %30'luk kısmını belki işlemeye başlıyor öğrenci. Tabii öğrencinin akademik durumuna göre. Bazı öğrenciler daha yavaş ilerleyebilir. O zaman da endişeye kapılmasınlar. Ya ben Ocak ayına geldim, İşte bu radyo programında belki dinlemiştim, veya işte Ocak ayında ya işte benim %70 bitmesi lazımdı, benim bitmedi diye telaşa girmesinler. Yani o okulun zaten onun bir düzeni vardır, okulların gittiği anlatım düzeni. Sonuç itibariyle bir yıllık süreçte
evet, sabit bir hani, müfredat yok diye
yok, görüyorum. Bazı işte okulların öğrencinin hızına göre, sınıfına göre o süreci bitirecekler. Belki AYT için sabit bir müfredat olabilir, çünkü 12. sınıf ve diğer kademelerde anlatıldığı için son sınıfta. Peki 15 tatilde ne yapmalıyım? Bir kere 15 tatilde yine konulardan neler bitmişse belki ilk haftasını hani geri dönüp konuları bir tekrar ederek, onunla alakalı sorularını çözerek ve eğer konuları bitmişse, tekrarını bitirmişse, ikinci hafta da ise bir gün TYT, bir gün AYT, bir gün TYT, bir gün AYT. Yani cumartesiye kadar, yani ne yapmış olacak? 3 tane TYT denemesi çözmüş olacak, 3 tane AYT denemesi çözmüş olacak. Hem bir kendini yarı dönemde görmüş olacak, sınavda hangi konuları kaçırıyorum, eksiklerim neler? Eksiklerim varsa eksik konularını tamamlamak için. Eğer eksiklerim yoksa da artık hani daha fazla soru çözerek konularımı artık hani bitirmek için. Yani bazen konu bitmiş oluyor ama soru farklı gelince yine çözemiyor öğrenci.
Hocam bu konularını bitirmiş öğrenciler için şöyle bir şey yapmak faydalı olabilir mi? Yani ben de öğrenmiş olayım hem. Dediniz ya, göz kaslarınızı çalıştırmanız lazım. Çünkü paragraf vari sorular matematikte de olsa, fen bilimlerinde de olsa çok sık karşınıza çıkacak. Yeni sistemle birlikte, yeni tarz sorularla birlikte. Burada okuma yapmak, kitap okumak, hani konusunu bitirmiş, denemelerini çözmüş artık öğrenci. Halihazırda deneme çözmeye devam ediyor. Günde belli bir saatini, belli bir kısmı zamanının bir kısmını kitap okumaya ayırarak sınavlardaki zaman avantajı elde etme durumu onun kârına olur gibi duruyor.
Yani hem o olur hem de mesela ne kadar okuması lazım bir öğrencinin? Yani takriben bir haftada yaklaşık hani 200 sayfaya yakın kitap okuyabilir. Yani günlüğe böldüğünüz zaman nereden baksanız 15-20 sayfa yapıyor. Yani bir günde 10 sayfa okumak belki 10 dakikanızı alır. Ama haftada 200 sayfa okursanız takriben bittiğinde, yani bir ayın içerisinde 800 sayfalık bir kitap, belki 4 kitap bitmiş olacak. 8 aya vurduğunuz zaman da yaklaşık 32 kitaba yakın kitap bitirmiş olacaksınız. Çok ciddi bir rakam. Düzenli yaptığınız zaman 32 kitap. Yani hem öğrencinin belki kültürel anlamda veya bilmediği kelimeleri anlamında kendisini geliştirmesini sağlar. Hem de zamanlı planlama anlamında ona çok büyük katkı sağlar. Yani onu düzenli koy, hani dedik ya zaman planlama. Hani ders programının içerisinde belki günlük 10-15 sayfa ama haftada en az 200 sayfaya yakın kitap okuyabilir öğrenci. Bu da bir kitap olduğunu düşünürseniz, yani okuduğu öğrencinin kitap sayfası bazen çok olabiliyor ama takriben ayda 4 kitaba tekabül eder. 8 ayda 32 kitap yapar. Hocam 15 tatilde bunu arttırabilir miyim? Ben kitap okuyumu da çok seviyorum diyorsa öğrenci. Tabii bu sayıyı arttırabilir. Hani daha fazla vakti olduğu için hem de dinlenmiş olur. Aynı zamanda da hani keyifli bir zaman geçirmiş olur kitap okuyarak öğrencimiz.
Bu öğrenciler için hocam yani...
Bu zamanlama planlamasının içerisinde, çok özür dilerim sözünü kesiyorum. Aynı zamanda şuna da dikkat etmesi lazım öğrencilerimizin. Sonuç itibariyle sene bittikten sonra tercih yapacaklar üniversitede. Hı. Seçecekleri meslekle alakalı araştırma yapmaları lazım bu süreçte. Yani bunu da mesela belli bir, hani benim işte pazar günleri dinlenme günüm dediği bir günde açıp mesela aklına en çok hoş gelen hangi meslekler varsa bunları yazarak, İşte üniversitelerin sayfasında olabilir, meslek tanıtım siteleri olabilir. Bunlardan mesela bir kere şey yapabilir. Hani aklına hoş gelen ilk mesleklere bakar. Kendisine meslek belirler. Takriben haftada düşünsene 5 tane mesleğe baksa. Mesela tanımlanmış sayısalda 150'ye yakın meslek var. TM'de 120 meslek var. Sözel'de 89 meslek var tanımlanmış. Dilde yaklaşık 42'ye yakın meslek var. Yani en çok öğrencinin bildiği. Bilmedikleri de 68 tane falan oluyor. Farklı meslek var. Aklına takılan meslekler nelerse üniversitenin sayfasında bu meslek erbabı ne iş yapar? Hangi dersler veriliyor? Bu dersler onun dikkatini çekiyor mu? Çünkü bazen öğrenci seçiyor bölümü. Diyor ki bana, hocam diyor, yani sayfasına bir baktım sizin dediğiniz gibi içerikleri hiç diyor dikkatimi çekmedi. Ya çıkınca mesleği yapacağım diyorum ama ders bir sefer şey. Mesela onunla dikkat etmesi lazım öğrencinin. Çıktığında hangi mesleği yapar? Veya mesela Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı işte şu anda mesleklerin mesela işte iş oranları, bu anlamda hani kendisini desteklemek için yaptığı meslekler, işler, bunlara bakabilir. Öğrenci en azından hani kendisinde bu meslek hangisi uygun değil mi? Belki arada da hani bu dedik ki tatillerde ne yapacak? O yüzden bu konuya girdim. Tatillerde belki bir üniversiteye gidebilir. İstediği meslekle alakalı bilgi alabilir. Bir günde böyle geçirmesinde bence fayda var. Yani en azından hani bu süreçte o meslekle alakalı da bilgi almış olur.
Yani şeyde, ben genellikle seminerlerde öğrencilerle buluştuğumda vesaire, zaten sizin bu en son tavsiyenizi çok fazla ben de altını çizerek öğrencilere iletiyorum.
Ya 12. sınıflar için çok güzel bir fırsat değil mi? Düşünüyoruz. Evet. Yani hem ara vermiş oluyorsunuz, hem bir üniversiteye gitmek sizin için kısa motivasyonunuzu arttırıyor. Hem konumuzla da alakalı, yani zaman ve motivasyon. Sizin kısa süreli motivasyonunuzu arttırıyor. Hedefinize ulaşmak için motivasyonunuz, hani tam böyle bazen düşersiniz. Ya çalışıyorum ama yine çok yoğun. Bazen ucunu göremiyorsunuz işin. Bir de şu andaki gençlerimiz günlük hayatlarda, işte sinema filmlerinde veya hayatlarını çok hızlı yaşıyorlar. Tam da bu arada mesela bir üniversiteye gidip bu meslekle alakalı tanıtım almış olsa veya işte meslekle alakalı bilgi almış olsa, üniversitede okuyan abileriyle görüşse, hem iyi bir tercih yapar bu sürecin içerisinde, aynı zamanda da motivasyonunu artırarak bu süreci devam edebilir.
Yani şeyde, öğrencilerle yaptığımız sohbetlerde hocam, seminer ve konferanslarda, işte son sınıfta tabii ki de ders çalışıyorsunuz, deneme çözüyorsunuz, soru çözüyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz ama yani bu sancılı sürecin çarpı ikisi tercih döneminde karşınıza çıkacak. Şimdiden hani hedeflerinizi belirleyin, sınavdan sonra nasıl bir tercih yol haritası çizeceğinizi şimdiden kafanıza oturtun diye tavsiyelerde bulunduğumuzda genellikle öğrencilerin cevapları şu: hocam hangi ara yapacağız? Ben de diyorum ki onlara telefonla yabancı dizi izlediğiniz, sosyal medyada vakit geçirdiğiniz saatlerin sadece yarısını search ederken bölümleri araştırsanız zaten bir sürü bölüm kesinlikle hakkında bilgi sahibi olursunuz.
Kesinlikle.
Yorumlar okuyabilirsiniz, köşe yazıları okuyabilirsiniz, kesinlikle, YouTube'da videolar izleyebilirsiniz. Tabii ki de her kaynak güvenilir değil ama en azından fikriniz olmuş olur.
Kesinlikle.
Soru sormak için bile bir birikime ihtiyaç var.
Evet.
Üniversiteye gittiğinizde, meslek erbabıyla bir araya geldiğinizde en azından o birikintilerle doğru soruları sorabilirsiniz.
Kesinlikle.
Dediğimde çocuklar birazcık tabii ikna olabiliyorlar ama... Ya, tabii öğrenci için bahane.
İşte bu süreçlerde bir gündüzü bunun için ayırdığınız zaman bir üniversiteye gitseniz toplamda bakınca 4 üniversite en az gezmiş olursunuz. Hı. Ve bununla alakalı size de motivasyon da olmuş olur aynı zamanda.
Yani biz de İbn Haldun Üniversitesi olarak yani bu yönde tabii ki de sosyal bilimler zirvesi düzenliyoruz. Yani bu yıl inşallah tekrarını gerçekleştireceğiz. Sömestr tatil için de öğrencilerimiz için hocam bu dediğiniz hani eşit ağırlık bölümleri için şu kadar meslek tanımlanmış vesaire meslek grup sayılarını saydınız. Biz de sosyal bilimlere yönelik hem akademik kısmını hem de profesyonel kısmını öğrencilerin tanınması için bir program gerçekleştiriyorsunuz biliyorsunuz.
15 tatil değil
kış mi? Okulu, kış evet. Okulumuz, sosyal bilimler okulu. Öğrenciler geldiklerinde
başvuru nasıl yapıyorlar peki?
Hocam bunun için bir sitemiz var. ihukışokul.com adresine girdiklerinde. Daha tabii şu an yaz okulu başlayacak önümüzdeki hafta inşallah. Kasım ayında, Aralık ayında biz başvuruları açmış olacağız. Sosyal medya hesaplarında üniversitenin duyurmuş olacağız öğrencilerimize. Mükemmel bir deneyim. Tabii genellikle ara sınıflardaki öğrenciler daha fazla başvuruyor. Çünkü son sınıftaki öğrenciler için 5 günlük bir program biraz uzun olabiliyor ama yine de o bahsettiğiniz ben bölüm şeylerimi, konularımı aksatmadım. Bir şekilde konu eksiğim yok diyen öğrenciler için
İnanılmaz bir fırsat.
Evet hocam. Baktığımızda aşağı yukarı zamanla şu an Haziran'a kadar aslında özet geçmiş
yani
olduk.
Şöyle bir Nisan ayındaki arada ara için ayrı bir tavsiyem olacaktı. Ondan bahsedebilirim. Vaktimiz
buyurun,
varsa.
Buyurun.
Şöyle
biraz az vaktimiz var hocam. Kısa kısa soru soracağım size.
Çünkü şöyle Nisan ayı geldiğinde artık öğrencilerin konularının büyük bir çoğunluğu bitmiş oluyor. O yüzden de mesela Nisan ayından itibaren öğrenci ne yapması lazım? Eğer konu eksiği yoksa artık deneme sayısını arttırması lazım. Yani her gün bir veya iki deneme ve sonrasında da konu eksikliğini eğer hani eksik neler var, hangi konuları kaçırdım neleri onlara bakarak tekrarlarıyla geçirebilir. Nisan ayı biraz daha bu anlamda hani bol deneme, eksik konularıma göre de eksiği kapatma ayı olabilir. O anlamda bir fırsat ve eksiği olan hani ben konumu bitirmedim veya işte şu konularım eksik kaldı artık neleri yapabilirim? Yani ona odaklandığı bir ay olabilir. Mesela bunu da açıklayayım. Öğrencinin eksik konusu var. Bazı konuları artık yetiştiremeyecek. Belli zaman iyice azalmış. En azından benim yapabildiklerim neler? Bunları kaçırmayayım diyerek bunun üstüne odaklanabilir. Nisan ayında böyle değerlendirebilir öğrenci.
Hocam şimdi zamandan haricen aslında zamanla da alakası var bu soracağım sorunun. Bu konuyla alakalı Fatih İncesu hocamı sizle tanışıyorsunuz.
Evet tanışmıştım.
Fatih hocamızla bir program yaptım. Orada zaten bayağı bir konunun içine detayına kadar indik bu konuların ama zamanla da bunun bir alakası var. Şimdi sınav hazırlanan öğrenciler içerisinde devlet lisesine gidenler var. Koleje gidenler var. Özel liseye gidenler var. Her ikisine gidip özel öğretim kursuna gidenler var.
Evet.
Veya gitmeyenler var.
Evet.
Şimdi bu öğrencilerin lise türlerine yani İmam Hatip Anadolu'da diye de ayırabilirsiniz
meslek
belki.
Meslek lisesi veya.
Meslek lisesi diye de ayırabilirsiniz belki. Lise türlerine göre öğrencilerin zaman boşlukları değişkenlik gösterebiliyor.
Evet,
kimlerin ders yoğunluğu fazla.
Bazıları da tam gün eğitim oluyor. Bazıları işte staja gidiyor.
Bu noktada işte zamanı bu lise türlerinin zaman etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle şimdi doğal olarak Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri daha çok sınav odaklı okullar oldukları için bu anlamda daha fazla sınav odaklı çalışabiliyorlar. Eğer bir öğrenci bir de üstüne üstlük hani hem sınav odaklı bir okulda veya bir kolejde bir de üstüne üstlük özel öğretim kursuna gidiyorsa otomatikmen şimdi şöyle problemler bazen çıkabiliyor. Yani çocuk ben hangi programa uyuyayım mesela özel öğretim kurumunun programına mı uyuyayım yoksa işte okulun programına uyuyayım. Ya o yüzden hani daha en başında konuştuk ya hafta hafta konuları bölmeli. Hangi konuları bitirebileceğine bakmalı öğrenci ve günlük soru sayılarını işte okumalarını Ona göre ayarlaması lazım. Çünkü okulun tabii mesela meslek lisesine gidiyorsunuz. İşte son belki 3 ay veya 4 ay staj yapmak zorundasınız. Ve bu sürecin içerisinde okula bile gitmiyorsunuz. Veya işte çok az gidiyorsunuz. Haftanın 2 günü okul, 3 günü staj yapıyorsunuz. Ve staja gittiğiniz günlerde otomatikman öğrenci şundan etkileniyor meslek lisesinde veya işte staja gidilen okullarda. Öğrenci ben diyor ki hocam 5'e 6'ya kadar zaten çalışıyorum. Yani stajda direkt çalışıyorsunuz zaten. Akşam kalan sürede de çok yorgun oluyorum. Nasıl çalışmalıyım? Yani eğer meslek lisesi öğrencisi ise stajdan sonra daha rahat çalışabileceği, daha iyi bildiği. Mesela işte TYT için Türkçe gibi. Hı hı. Tarih, coğrafya gibi. Hani sözel ağırlıklı. Perşembe, cuma günlerini, cumartesi, pazar günlerini biraz daha sayısal ağırlıklı çalışarak geçirebilirler. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi içinde okullarında yürüttükleri program, bu hem devlet için söylüyorum hem özel için söylüyorum. Okullarda yürüttükleri program daha önce planladıkları program çerçevesindeyse bir programa uyarak özel eğitim kurslarında aldıkları ek dersleri veya ek çalışmaları da buna katkı olarak görmeleri gerekiyor. Yani asıl takip ettikleri şey anaokulları olması lazım öğrencinin. Sonra geri kalan sürenin içerisinde de aldıkları kursları eksiklerini kapatmak veya daha iyi anlamak hı hı. için kullanmaları gerekiyor. Bu anlamda hani liselerinde sınava etkisinden böyle bahsedebiliriz. Evet, evet. Yani en çok etkilenenler meslek liseleri çünkü. Yani 3 gün, 3 veya 4 gün çalışıyor, 1 gün okula gidiyor. Geri kalan sürede de çalışması ve üniversite hazırlanması lazım. Ama biliyorsunuz yeni sistemde hı hı. önümüzdeki yılda, yani bu yıl eğitim yılı. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz yeni bir sistem açıkladı. Burak hocam. Yeni sistemde 12. sınıfın tamamında bütün öğrenciler sınava hazırlık alacak artık. Yani liseye 3 yılda, son yılları da yine dersler var ama daha çok sınav hazırlık şekilde geçirecekler. Bu yıl artık eğitim süreci başladı. Öğretmenlerimizin, özel ve devletteki tüm öğretmenlerimizin sürecin anlatıldığı, nasıl yürütüleceği, yeni müfredatın nasıl olacağı ile alakalı.
Bu yılda eğitim geçerli mi hocam bu dediğiniz sistem?
Seneyden itibaren başlıyor. Hı-hı. Yani bu yıl eğitim süreci önümüzdeki hı-hı. yıldan itibaren, yani seneye başlayacak olan LGS'den geçmiş olan öğrencilerimiz 9 sınıfa başladıklarında yeni sistemde eğitime başlayacaklar. Evet.
Lise eskisi gibi 3 yıla döndü aslında. Son
evet,
yıl son hazırlık. Yıl ama,
ya hı-hı. bu aslında öğrencilerimizin çok iyi olacak.
Çok
yani,
hocam evet.
Yani son yılın tamamında bütün öğrenciler artık sınava hazırlandığında belki işte bu meslek lisesi ayrımı, hı-hı. işte Anadolu Fen Lisesi ayrımı ortadan kalkmış olacak.
Ben
işte
de kendi öğrencilik yıllarımı hatırladığımda son sınıfta artık okulda işlenen dersleri çok bir şey yapmıyorduk yani böyle.
Ve daha çok izin veriliyordu belki zaman, de öğrencilerde. Evet, bizim
zaman kaybı olarak görülüyordu. Çok ciddiye alınmıyordu.
Ama şöyle düşünseniz son mesela. Yılın herkesin eşit şekilde yarıştığı ve tüm okullarda sınav hazırlık olarak geçen bir yıl.
Evet, fırsat eşitsizliğinin
önüne geçmiş oluyoruz.
Kaldırılması gibi bir şey oldu. Hocam süremiz bitti. Yine hızla akıp geçen bir program.
Evet.
Ağzınıza sağlık,
çok
ayağınıza
teşekkür
sağlık.
Ederim.
Gerçekten kıymetli bilgilerinizi bizlere aktardınız. Bizler de velilerimize yayın aracılığıyla aktarmış olduk. Değerli dinleyenler, Tercih Günlüğü programı burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.